Ayrım 7. Allah beni böyle yaratmış. Pukka günlük 3. Sayfa 121. Çakma çanta gibisin sevgilim. Sahtelikte sınır tanımıyorsun. Okulun başlamasıyla beraber babamdan artık daha fazla para almayayım. Hem de şu mezun olunca 5 senelik deneyim isteyen yerlere kabak gibi referanslarımı göstereyim diye bir TV kanalında part-time olarak işe başladım. O kadar az bir parayla başladım ki iyi ki mezun olmayı beklememişim. Yoksa ek iş olarak akşamları otobana çıkabilirmişim. İlk iş, günüm saçma sapan geçti. Bir defa kimse kimseyle konuşmuyor. Yani kanalda öyle dolanıyorum ama bir Allah'ın kulu da gelip bana "Hayırdır kardeş, senin burada ne işin var?" demedi. Öyle kendi kendime gezindim durdum, kantinde kahve içtim, yakışıklı çocuk var mı diye baktım, kızlar ne giymiş diye inceledim. İkinci gün oldu. İlk gün milleti tanı etki serbest bırakmışlardı ama ikinci gün görevimin başına geldim. Montajda olduğum için odanın içinde sabırsızlıkla bana haber montajlayacak bir muhabir bekledim. Kızım biri geldi, beni gördü. "Sen yeni misin?" dedi. Ağzımı kocaman açarak "Evet," dedim. "Of ya, başkası yok mu? Sen şimdi uyuz uyuz yaparsın. Benim acelem var, yemeğe çıkacağım," dedi. "Birincisi küçük hanım, uyuz uyuz yaparsın ne demek? Ne ayıp size, hiç mi terbiye öğretmediler acaba? İş yerinde arkadaşınıza nasıl davranmanız gerekti diye. İkincisi, bu sorduğun şeye nasıl cevap vereyim? Evet, uyuz uyuz yaparım, git başkasını bul desem bir dert. Ya saçmalama, gel gel otur desem bir dert. Büyük ihtimalle yavaş yapacağım çünkü montajı kendi kendime evde öğrendim." Kız gitti, bir iki tur attı, baktı bulamadı kimseyi, geldi oturdu yanıma. Verdi kaseti, yapmaya başladık. Benim elim ayağım nasıl titriyor ama anlatamam. Ufacık bir hata yapacağım da kız beni mahvedecek diye. Baktı ki zaten ben hızlanamıyorum. Yemeğini odaya istetti. Ben yaparken yedi. Sonra da dedikodu yapmak için bütün programcı kızlar bizim odaya toplandı. Ben bir taraftan iş yapıyorum. Diğer taraftan da girmek istediğim dünyanın nasıl bir yer olduğunu anlamak için onları dinliyorum. Ana haber spikeri perfore okumak için sese gidiyordu. Bunu gördüler, önce selam verdiler, sonra da arkasından konuşmaya başladılar. Yok yani, kızın içinde yok. Hangi köyden geldiyse hala adam edemediler. Geçen gün de bir bluz giymiş, göğüsleri tamamen ortada. Zaten o yüzden orada, başka da becerebildiği bir şey yok. Şimdi hakaret ettikleri kız bana göre dünya tatlısı bir şeydi. Bir de bunlar için ne biçim kızlar böyle? Lisenin kötü kalpli kaşarları gibi. Bu arada tiplerini de görseniz o spiker kızın yanında sünepe gibi kalırlar. Sonra kızın biri masama oturdu. Arkasında da benim çantam vardı. Onu itekleyecekti. Sonra eline geçince baktı bir çantama. "Ay, bunları da Kızılay dağıtıyor. Nerede varoş varsa hepsi bunlardan," dedi. Gözlerim anime karakterleri gibi oldu, doldu, doldu, doldu böyle. Ellerim titremeye başladı, burnumun direği sızladı. Cümlesini o an anladım. Ağlamamak için kendini sıktığın zaman burnun acıyor. Öylesine acıyor ki o acıya ağlamak zorunda kalıyorsun. Bir de bir şeyler demek istedim, yapamadım. Daha yeniydim, ne diyeceğimi bilemedim. Bir de atarlansam ağlamaya başlamaktan korktum. Sinirlenince hemen ağlamaya başlıyorum. Bu sinirde değil, üstelik ağlamak saçma olabilirdi. Eve gittim, evdeki çantalarımın hepsine baktım. Hiçbirini pazardan almama rağmen sıradan normal herhangi bir markanın çantasıydı. Sarı geldi, ona olayı anlattım. İşte o da sosyalist ruhuyla paranın bizi nasıl köleleştirdiğini, sınıflara ayırdığını ve ikiye böldüğünü anlattı. Ama kalbimde açılan derin yara için emperyalizme açılan bu eşsiz dava hiçbir işe yaramamıştı açıkçası. Sonra Ankaralı geldi bize. Bu da bizim evden çıkmamaya başladı. O ayrı mevzu. Ona da sarı anlattı bu olayı. Ki üstelik az önce buna üzüldüğüm için benim ağzıma sıçan liberal bir hayvan olduğunu vurgulayan kız bebeğe anlatırken benimle dalga geçti. O da hani hoşlandığı adamın yanında etraftaki herkesi harcayıp kendini yüceltmek isteyen tipler olur ya, onlardan. Yani sarıyı tanıdım tanıyalı, birine kafayı takıyorsa muhakkak yanında beni harcar. Artık alıştığım için ciddiye bile almıyorum. Alsam da bir şey fark etmeyecek çünkü. Ankaralı yine her zamanki gibi bu zor durumdan beni çıkarmak için bir plan yaptı. Çok iyi bildiği taklit çanta yapan bir yer varmış. Bu çocuk nasıl oluyor? Bu kadar illegal şeyi bilebiliyor anlamıyorum ama bazen işe yarıyor. Çantanın etiketine kadar o kadar iyi basıyorlarmış ki marka sahipleri bile anlamıyorlarmış. Orijinallerinin hiçbir farkı yokmuş. 3000 TL'lik çantaları gözlerimizin önüne sereceklermiş. Götür dedim beni bu eşsiz yere. Hep beraber gittik. Gerçekten orijinallerinin hiçbir farkı olmayan çantalar pırıl pırıl gözlerimin önünde parlıyordu. Ama içimden sahte çanta takmak kadar kroluk olamaz. Korsan kitap almak gibi bir şey bu, diyordum. Bu arada eğer bu kitabı korsan halinde okuyorsan ne kadar ayıp. Yakışıyor mu senin bu gibi birine? Sosyal mesajımı da verdim. Neyse konuyu devam ediyorum. Sahteliğe karşı olduğum halde o büyüden vazgeçemedim. Öyle sahtesi herkesin kolunda olanlardan değil de, Türkiye'de öyle deli divane bilinmeyen caddede çok az rastlanacak çantalardan seçtim. Kenara koydum, fiyatlarını sorup, üçer beşer alıp bu olayı kapatmayı düşünüyordum ki, fiyatları bir söyledi. Anasının, hatta anneannesinin, atasının, ilk atom parçasının. Lan sen sahte çanta değil miydin? Ne ara götün kalktı da neredeyse orijinaline aynı fiyata satılıyorsun? Üstüne 3-5 bir şey koyar orijinalini alırım. Hem vicdanım rahat eder hem de böyle sahte çanta alan kız pozisyonumdan kurtulurum dedim. Ama yapamadım. Aralarından en ucuzunu aldım ve çıktım. Ertesi gün işe geldim. Kolumda çantam kimsenin umurunda olmadı. Yemeğe çıktım yine çantamı göstere göstere yine kimse öyle dönüp bakmadı. Kantinde onu masanın üzerine koydum ki görsünler, kimle dans ettiklerini bilsinler diye. Ama bir Allah'ın kulu da gelip, ay ne güzelmiş demedi. Tuvalette bile gösterebilmek için götüm çıktı resmen. Lan ben buna o kadar para verdim, baksanıza hayvan oğlu hayvanlar diye kendimi yırttım ama yok, yok, yok. Erkeklerin zaten umurunda değil, yani o kadar saçma ki. Hiçbir erkeğin kızın çantası ne güzelmiş diye peşinden dolandığını görmedim. Çanta sadece kadınların birbirlerine dürtüp gösterebilecekleri şeyken ben okul harçlığımı buna nasıl verdim ona yanıyorum. Üstelik fark etmiyorlar bile. Allah'ın kekoları daha dün bir tomar laf söylüyordunuz. Gelsenize diye çıldıracağım. Baktım olmuyor. Bunlar yine montaj adasına gelip onun bunun arkasından konuşurken olayı alışverişe getirdim. Sonra da sanki çanta yurt dışından aldırtmışım. Keşke Türkiye'de de şubeleri olsa. O çantamı alıp arkaya mides bulanır gibi atan kız baktı bir daha çantaya. Ay ben hayatta bir çantaya o kadar para vermem. Tam bir kerizlik dedi. İşte o an ben çıldırdım. Yanımdaki bilgisayar monitörünü kafasına geçirecektim. Lan sen benden ne istiyorsun? Daha dün senin yüzünden hayatımı vermedim mi ben buna? Bir karar ver artık diyecektim. Onu demek biraz ayıp kaçabilir diye. Ben de altındaki pantolonu bedava verseler giymem şahsen. Ki büyük ihtimalle bedavaya aldın. Başka türlüsünü düşünmek bile istemiyorum dedim. Vallahi o senin zevksizliğin. Gayet güzel bir pantolon dedi ve gitti. Orospu. İçinde yaşattığın fasulyeye talibim. Uykumun büyük ihtimalle en güzel yerinde birinin beni sarsmasıyla uyandım. Çapaktan birbirine yapışmış gözlerimi açamadan duyduğum sesleri tanımaya çalışıyordum. Sarı ağlıyordu. Hem de sanırım böğre böğre ağlıyordu. İşte şimdi bunun neresi paylaşımcı arkadaşlık anlamıyorum. Gecenin bir yarısı insan uykudan uyandırılıp kıçına kızgın mil sokuluyormuşçasına karşısında ağlanır mı? İnşallah ayağını falan bir yere vurmuştur ona ağlıyordur. Şimdi bir de oturup dert de anlatırsa hiç dinleyemeyecekmişim gibi geliyor. Sana bir şey anlatmam lazım dedi. Kalktık mutfağa oturduk. O kendine kahve yaptı. Bense uykum daha da kaçmasın diye ayran koydum. O kadar anlatmamasını istiyorum ve merak etmiyorum ki. Suratındaki acıyı görmüyorum bile. Kız ağlamaktan kahveyi her yere saçtı. Ben hala içimden umarım benim dedikoducu bir pislik olduğumu düşünüyordur da. Bana anlatmaktan vazgeçer derdi. Neyse nasılsa yarın gün ışığında salağın birinden duyarım diyorum. Bir süre daha ağlama krizlerine girdi. Ardından da anlatmaya başladı. Daha doğrusu ben bir hikaye anlatacak diye beklerken bu hamileyim dedi. O ayran mideme inemeden bütün masaya boşaldı. İnanamıyorum. Ev arkadaşım hamile. Yazın bir çocukla tanışmış, işte çocukla sadece yatış kalkış olayları olmuş, geçen günlerde de eve gittiğinde yine aralarında bir şeyler olmuş, şimdi de ne yapması gerektiğini bilmiyormuş. Şimdi kız daha okuyor, çocuk sevgilisi bile değil, hepsini bırak yaşları küçük, yani bu işin en mantıklısı kürtaj gibi gözüküyor. Ve benim de görevim hem yakın hem de ev arkadaşı olarak onu kürtaja ikna etmek. Şu an korkuyor, ne yapması gerektiğini bilmiyor ve utanıyor. Ona destek olmam ve bu durumu az da olsa sıradanlaştırmam lazım. İyi arkadaşlar böyle yapar çünkü. Peki ben ne yaptım? Kız hamile olduğunu söylediği an çığlıklar attım, tebrik ettim, karnını sevdim. Eğer o çocuğu aldırmayı düşünüyorsan seni öldürürüm dedim. Ona internette dolanan kürtajla alınmış minik bebek fotoğrafları gösterdim. Karma felsefesini anlattım. Bir bebeğin canını alıyorsun, ileride neler başına gelecek bir düşün diye korkuttum. Sonra küçük odayı nasıl süsleyeceğimizi söyledim. En sonunda da ona sarılıp yeni bebişimiz için tebrik ettim. Ardından da odama gidip mışıl mışıl uyudum. Sabah uyandığımda sarıyı aynı yerinde oturmuş beklerken gördüm. Hatta aynı pozisyonda sadece gözleri kıpkırmızı bir şekilde. Beni görünce İzmir'e gidelim mi? Hem sen sizinkileri gör, hem de ben bu işi halledeyim. Var mı hiç tanıdığın orada bu işi yapan? Dedi. Hı, var. Etrafım kadın doğum uzmanlarıyla dolu. Her hafta 2 doğum, 7 kürtaj gönderiyorum adama, komisyon alıyorum. Ulan mal, nereden tanıdığım olsun? Kuru yemişçi tanıdığım bile yok. Doktoru ne yapayım yani? Bir de hala aldırmayı düşünüyor. Dün onca ettiğim lafı hiç dinlememiş. O çocuk alınmayacak. Bu evin neşesi olacak. İyi kadın bir çocuk olarak yaşayacağız. Hatta o doğursun, ben bakarım ne olacak. Adı da ne olsa acaba? Ay, biyolojik olması da kızım oluyor ya da oğlum. Bilmiyorum ama bir çocuğum oluyor. Çok heyecanlıyım. Hemen alışveriş yapmam lazım. Odaya beşik mi alsak acaba? El alemi bize toplayıp sabahlara kadar içmeceler sona erdi. Gece hadi bir tantuni yiyelim, sevdamız da sona erdi. Mekanlara gidip eğlenmek sona erdi. Evde küfürlü konuşmak yasak. Bütün cipsleri ve zararlı şeyleri atıp meyve sebze alma günleri hoş geldi. Evet, ben anne olmaya hazırım diye dikildim kızın karşısına ama ne desem saçmalık diyor. Sanki ben yattım kalktım da yumurtalığına ben yerleştirdim o bebeği gibi bir acını benden çıkarmaya çalışıyor. Ben de onu psikolojik olarak yıkıp kendi düşüncemin doğruluğunu kanıtlamak istedim. O yüzden İzel'den bebek şarkısını açtım. Baktım ki fazla hareketli bir işe yaramadı. Hemen kızımız olacak diye açtım. Acı her zaman istediğin her şeyi yaptırmaya yeterli bir durum çünkü. Her tarafa bebiş fotoğrafları koydum. İki kadının büyüttüğü çocuk hikayeleri anlattım. İş bölümü, dadı parası, oluşacak masraf ve isim seçimine kadar her şeyi kafamda tasarladım. Hatta öyle ki sınıftaki herkes bir çeyrek taksa banka hesabına yatırız o büyüyünce kullanıra kadar vardırmış. Sanki tam ikna oluyor gibiydi ama çocuklu kadın olarak bir daha kimseyle beraber olamazsam dedi. Bu kez de değişen toplum kurallarını, erkeklerin artık dar görüşlü olmadığını, kendisi gibi bir sürü insanın varlığını söyledim. O da bana, o zaman bu çocuk senin çocuğun olsun mu? Sanki sen doğurmuşsun gibi gösteririz. Herkese senin hamile olduğunu söyleyelim. Madem istiyorsun, al senin olsun. Ben teyzesi de olurum. Hem seni yarı yolda bırakmam, dedi. İnsanlara söyleme olayı pek hoşuma gitmedi. Bir de bu olayı halamlara nasıl anlatacağım derdi var ki. Sanırım bu durum biraz beni zorlayacak. Bir de o yatıp kalkmış ben neden cezasını çekiyorum onu da anlamadım. Benim ona destek olma fikrim mantıklıydı da bu biraz gerzekçe geldi. Düşünmem lazım deyip üstümü giyinmeye gittim işe doğru yola çıkmak için. Kanalda da bilgisayardan çocuk odalarına bakıp hayal kurmaya başladım. Hayatımıza sonunda heyecan geliyor diye ve içten içe sevinç patlamaları yaşıyordum ki her güzel şey gibi bu da kursağımda kaldı. Sarı aradı, morali çok bozukmuş. Ankaralıyı aramış, neyin var söyle diye zorlamış bunu. Bu da hem kamuoyu araştırması yapmak için hem de kendini hamileliğe hazırlamak için ufak bir yalan söylemiş. Bunu böyle söyleyince o ufak yalanın Meryem benmişim Mersem olabileceğini düşünmüştüm ya da geçen gece beni uzaylılar kaçırdı, içime sperm koyup bende deney yaptılar bile olabilirdi. Hatta öyle ki çileklerin içinde olan hormonlardan dolayı hamile kalmışım bile diyebilirdi ama o yalanını pukka hamile ben yana kullanmak istedi. Çocuğa gitmiş, benim hamile olduğumu söylemiş. Önce çıldırmış gibi kükredim. Ben kükreyince o da ne oldu hani evli olmadığı halde hamile bir kadının toplumda yeri vardı. Hani kimse bana kötü gözle bakmazdı. Hani bu çok olağan bir şeydi de şimdi tepki verdin. Bak işte senin yaşadığın korkuyu ben her gün yaşayacağım dedi. Ulan manyak, yediğim boku ben yesem oturur kendimi en azından bu şekilde kandırmaya çalışırdım. Bir de Ankara'nın şu anda beni hamile bilmesi çok kötü. Yani başkasına söyleseydin ya. Şöyle de bir durum var ki Ankaralı'ya karşı içimin oynaması yüzünden vicdanla sürekli cebelleşiyorum. Yani şu olayı Ahmet'e, Mehmet'e yapsa anasını bile sikerdim de şimdi. Neden onun karşısında hamile görünmek istemiyorsun? Anlayalım bir şey mi var diye her an sorabilir diye düşünüyorum. O yüzden az paylamayla telefonu kapattım üstüne. Hemen Ankaralı'yı aradım. Sarı sanırım sana bir şeyler söylemiş ya, tamamen yalan, öyle bir şey yok. Olabilir. Sen iyi misin? Evet evet iyiyim. Ya gerçekten bu arada hamile falan değilim. Bana hayır demenin nedenini şimdi anlıyorum. Neyi anlıyorsun ya? Sana öyle bir şey yok diyorum. Tamam ya yok. Ne yapacaksın peki? Vallahi billahi yok. Dün gece kıza şaka yaptım, sabah unuttum söylemeyi. Neden arkadaşına böyle şakalar yapmaya ihtiyacı duyuyorsun? Bak kız nasıl ağlıyordu. Sana dair en sevmediğim şey ne biliyor musun? Şuursuz çocuk hareketleri. Kız kafayı yemiş ağlayarak beni arıyor. Çözüm yolun için uğraşıyor orada. Sen oturmuşsun şakaydı diyorsun. Ya ne bileyim ciddiye alacağını. Aa, bir de Sarı kıymetli oldu. O düzgün arkadaş, o bir efsane forward oyuncusu, o bir harika insan, o dünyanın en anlayışlı dostu, üzülenle üzülen, sevinenle sevilen o bir Sarı. Bense lanet kaşarın tekiyim. Hamile olup olmadım bile muallak da üstelik. Çocuğunu kaçırayım da görsün gerizekalı. Kürtaj masasına oturdun işte. Sarı ikna edemedim, çocuğu aldıracak. Kendimi bir kürtaj yasası koyan devlet gibi hissettim biraz ama sanırım onun için mantıklı olan buydu. Bir yerde duygusallık iyi, hoş, güzel ama kediler, köpekler bile yaşayamayacak olan bebeklerini kendileri boğuyorlar. Yani bizimkileri de bir baksana, annemden ölümüne nefret ediyorum. Karnımın içindeki yaraların haddi hesabı yok. Ben de yaşattığı şeyleri geri de getiremiyorum. O da ileride öyle olabilir. Otobüste Kızılay'dan geçerken jinekolog numarasını almıştım bir tane. Nasıl bir yer diye bilmeden kalktık gittik oraya. O kadar korkutucu bir sessizlik var ki odanın. İnsan öksürmeye bile çekiniyor. Masanın üzeri anne bebek dergileriyle dolu. İki dergi sonra vazgeç evine dön diye yapılmış sanırım. Sonra içeriden bir çift çıktı. Kadın hamile ve o kadar şirin giyinmiş ki. Kocasıyla el ele tutuşuyorlar. Doktor son kez uyarılarda bulunuyor. Kadın pür dikkat dinliyor ama adam ondan daha da hevesli. Gözlerini bir an olsun kadından ayırmıyor. Saçlarını öpüyor, bir taraftan ellerini okşuyor. Öyle güzel bir görüntü ki, o kadının yerinde olabilmek için neler vermezdim. Bu arada ben ağlıyorum. Ne yapıyorum, kıza destek olmam lazımken diye Sarı'nın dikkatini başka yere çekeyim de onlara bakıp üzülmesin dedim. Suratına bir baktım, ne ağlama ne de biraz hüzün var. Ben orada kendi kendime yırtınmakla meşgulmüşüm yani. Sıra bize geldi. Ben de az önceki adam gibi davranayım diye Sarı'nın ellerinden tuttum, kaldırdım. O da bana sapıkmışım gibi baktı. Aman Pukka, içeri falan gelmesen, beni çok darlıyorsun. Bunaltıyorsun, orada ağlayacaksın falan, hiç çekemem, kal bekle dedi. Çantasını bırakıp içeri girdi. Öküz, duygusuz, ruhsuz öküz. O içeri girince çantasından mesaj sesi geldi. Ankaralı ile bu aralar muhabbetleri biraz fazla iyi. Büyük ihtimalle mesaj onda. Ama olmayabilir de. Belki de çok önemli bir mevzu, ne bileyim. Annesinden babasından da olabilir. Evet, çok büyük olay olsa niye mesaj atsınlar, telefon açarlar. Ben de biliyorum ama deprem olmuş olabilir. Sığınakta sadece mesaj atabilecek şeye sahiplerdir. Ya da kardeşi kaçırılmıştır. Telefonda gizli gizli nerede olduğunu yazıyordur. Ankaralıyla ne konuşuyorlarmış merakımdan çok, acaba önemli bir şey mi oldu diye telefonu elime aldım, mesajlar kısmını açtım. Bizim sınıftan salağım biriymiş, notlar için yazmış. Sonra Ankaralı'nın mesajlarını aradım, buldum. Tahmin ettiğim gibi genelde bizim kız yazmış, çocuk kısa öz cevaplar vermiş. Yalnız birkaç mesajda adım geçiyordu. Şöyle iyice bakayım dedim. Sarı benimle ilgili Pukka eve erkek attı gibi bir durum var. Ders çalışamıyorum. Yarın işin yoksa sabahtan kantinde buluşsak, bana şu notları versen olur mu? Yarın erken gelemem. Dersten 15 dakika önce veririm ancak. Pukka eve erkek mi attı? O eve giren tek sevişebilme umudunun olduğu insan dişçiydi. Onda da sabahı halamlar bastı. Daha birkaç hafta önce yazmış hem de bunu. Sarı'nın hoşlandığı adam karşısında beni harcamasına artık alışmıştım. Kızmak yersiz geliyordu bana ama bu biraz hoş olmadı sanki. Önce hamile oldum, sonra bu. İlerideki günler için bu duruma dur demek gerekli diye düşündüm ama nasıl söyleyeceğim ki? Kız zaten acılı. Bir de mesajlarını okudum, denmez sanırım. O biraz ayrılık olabilir, evet. Bir anda çığlık atarak Sarı çıktı. Hamile değilmiş, gerizekalı. Çünkü hamilelik testi bile yapmamış. Sadece regli gecikince kesin hamileyim demiş. Bir de ben oturdum, o kadar panik yaptım. Keşke o testi yaptın mı diye sormak aklıma gelseydi. Yumurtalıklarında bir şeyler var mı diye bakacaklarmış şimdi. Bana da doktor, simir testi yapalım. Size de madem geldiniz buraya kadar, her kadın yılda en az iki kez yaptırmalı dedi. Şimdi hayatımda ilk defa bir jinekolog görüyorum. Kadın canavara benziyor. O test ne işe yarıyor bilmiyorum. Nasıl yapacaklarını da. Orada ay hayır yaptırmam o ne bilmiyorum bile dersem sanki cahil, bağnaz gibi duracağım. Sanırım ben bakireyim içime bir şey sokacak mısınız desem de aynı olacak. Parasını mı sorsam? Ay bana fazla geldi deyip gitsem mi diye düşünemedim değil ama kendimi çatalın orada buldum. Odaya girdim, kadın soyun geliyorum hemen dedi. Allah'tan adamı yaptırmıştım. Var ya, yoksa bugün benim için nasıl zor olurdu düşünmek bile istemiyorum. Anadan doğma soyundum. Üstüme de pet gibi bir şey örttüm. Üşüye üşüye doktorun gelmesini bekledim. Kadın geldi, beni öyle görünce bir kahkaha attı. Ben de kendi halimi bir acıdım. Acıdım ama gerizekalıma da hayran kaldım doğrusu. Vajina içiyle ilgilenen bir alan benim memelerimi ne yapsın ki? Çatal gibi bir şeyin oraya beni oturttu, bacaklarımı ikiye açıp onları oraya yerleştirdi. Kafamı da bir taraftan kaldırıyorum kadını görebilmek için. Sanki ne yapacak sonra da merak ediyorum bir de. Allah günah yazmasın ama kadın da suratı korkunç. Korku filminde bir karaktermiş de emekli olunca jinekolog olmuş gibi duruyor. Hiçbir şey de konuşmuyor. Ortam çok gergin. Bir müzik falan açılsa daha güzel olacakmış. Böyle biraz tedirgin edici. Zaten vajinayla ilgili olan her şey bir gizemli sanki. Oradan ürüyoruz, boşaltım yapıyoruz, zevk alıyorum. Bedenimizin dışarıyla olan bütün bağı orası aslında. Ve ben orayı hiç sevmiyorum. Yapılan bir araştırmaya göre de vajinasını seven kadınlar hem iş hayatında hem aşkta çok da başarılı oluyorlarmış. Ben de kendiminkinden nefret ediyorum. Bir kere çirkin, karakteri bile yok ve sırf bana zulmetmek için orada. Sistit, ağda, pet, regli, kızlık zarı. Yani bana sorun çıkaracak ne varsa hepsi oradan geliyor. Bir de bir vajina nasıl sevilebilir ki? Oy benim tutuşuma bak, gürül gürül. İşedin mi bakayım, ha? Oy oy oy, gül müsün sen? Çiçek misin sen? Kasımpatı mısın sen? Oh, misler gibi de kokarmış. Yani vajina nasıl sevilir ki? Saçmalık. Kadın oradan bir örnek aldı. 2 gün sonra sonucu alırsın dedi. O 2 gün boyunca kendimi rahim ağzı kanseri olduğuma inandırdım. Öldüğüm zaman kıyafetlerim kimler giyecek diye plan bile yaptım o derece. Ama sonuç çok iyi çıktı çok şükür. O günden beri de zaten en azından her yıl gidip baktırıyorum. Sonucu alana kadar da her sene geleneksel evde ölüme yaklaştım. Siz kendinizi kurtarın alıştırmaları yapıyorum. 7. ayrımın sonu sayfa 137.